Ayrım 29.
Düşündüklerinin itişiyle davranış, hareket ve anlam olarak ufak ufak kişiliğine dönüyordu. Giyinişini hiç bozmamıştı. Eski rahatlığıyla ökçesiz süet papuçlarına binip ellerini sımsıkı deri ceketinin ceplerine sokarak kış sokaklarına gidecekti. Hafif de olsa boyanmaktan Mahmud Ülel'i vazgeçmişti. Fakat iç kuruluşunu düzenlemesi önemliydi asıl. İstekleri, düşündükleri ve yaptıkları arasında yaratıcı bir denge kurabilmesi. Bu da bir müddet kendi kendisini ısrarla kontrol etmesini, her hareketini ölçüp biçerek yapmasını gerektiriyor. Başka türlü çevrenin kattığı eğri ve bozuk eğilimleri nasıl ayıklayabilir? Hazır olunca balkonun kapılarını açıyor, İstanbul'un önünde duruyor. Başka bir İstanbul sanki. Oysa başka bir ümit. İçinde Mahmud'un bir nebulöz gibi gelişip genişlediği. Ağzını sımsıkı yummuş, boğazdan gri bir tanker Karadeniz'e geçiyor. Beylerbeyi, Kuzguncuk tarafları yumuşak beyaz bir sisin arkasında kaybolmuşlar. İnce bir soğuk, insanın yüzünü, ellerini ve boynunu yalayıp geçen, arkasından Anahit, soğuklar diyor, bastıracak. Ümit biraz da kendisine zarar yok diyor. Gitmeden önce iyice tembih ediyor kıza. Beni kim ararsa arasın yokum. Suzan Hanım, kim ararsa diyorum. Öğlene geleceksiniz. Kapının önünde kısa bir an durakladı. Belli olmaz dedi. Sokağa çıkınca şaşırıyor. Başka bir İstanbul. Ne yapsa ne etse tadı değişik. Rüzgarı, yağmuru ve yaşantısı başka türlü bir İstanbul. Geceleyin belki çalışkan lodos, belki delimsirek yağmur anlaşılmaz bir şeyler yapmış ve şehri değiştirmiş. Ümit bir ara rahatsız edici bir kesinlikle Rio Turbigo'dan geçip Bulvar Sevastopol'a doğru yürüdüğünü zannediyor. Sonra gizli bir üşüme, binlerce ufacık kırılma, yüz binlerce titreşim. Birbirini kovalayarak içi sıra akıp giden çağrışımlar. Sabaha yakın Gerda, Cihan'la ve o bir takım Orta Avrupalı mültecilerle bir öğrenci balosundan çıkıyorlar. Ümit elinde olmaksızın titriyor ve utanıyor. Ya da Halil'in gözleri. Ya da Halil gözlerinin büyük ve kadife yeşilini orasına burasına bulaştırarak bir gece Saint Michel'de bir kahve terasında ona bir şeyler anlatıyor. Her sabah uyanıp hala var olduğumu hissetmiyor muyum? Çıldıracağım. Kendimi öldürebilecek kadar da pratik değilim. Ses asomam. Ümit yakalarını kaldırıyor, için için ürperiyor. Birdenbire Place Saint Michel'den Taksim Meydanı'na çıkacak, tekrar şaşıracak. Otomobillerin saklı hırıltısı, yukarıda fena halde bozulmuş bulutlar. Mahmud'un pansiyonunu adres olarak bilmiyordu ama birçok defa gelmişti. Beyoğlu aralarında alkol çürüğü, ter ve parfüm kokan rutubetli sokaklar dolaşılıp tarlabaşı asfaltına iniliyordu. Birinci değil, ikinci sokakta camları aşılmış yüzü yorgun bir yapı. Günün her saatinde karanlık merdivenler ve kapıyı açar açmaz köşede kendine göre bir ışık ve gölge düzenine girmiş kalpaklı bir Mustafa Kemal. Ümit kapıyı çaldı, açılmadı. Bir daha çaldı, yine açılmadı. Bir yanıyla açılmasını adeta istemiyor, açılırsa yerde seccadenin üstünde Mahmud'un başsız cesedini yalnız ve çirkin göreceğinden korkuyordu. Utandırıcı bir duyguydu bu, kirletici, biraz da küçültücü. Kurtulmak için kapıyı bir daha çaldı. O değil ama ona bitişik ve aynı merdiven aralığına bakan öbür kapı açıldı. Bir şey istediniz. Madame Berjou Karanfil yamyassı bir kadındı. Ufalanmış göz bebeklerinde elle tutulabilir bir korku titriyordu. Ümit birdenbire Mahmud'un sözlerini hatırladı. Benim madamı fethetmek için iki şey şart. Biri aylığını günü gününe vermek, ikincisi güler yüzlü olmak. Ümit bir pansiyon tutmak istiyordum da dedi. Sonra ansızın ölünceye kadar aksini kabul edemeyeceği bir yalan buldu ve söyledi. Burada nişanlım oturuyordu. Mümkünse onun odasını tutmak istiyorum. O, biliyorsunuz. Ah, Mahmud Bey nişanlınızdı sizin. Geçmiş olsun. Buyurun içeride konuşalım. O akşam Gedikpaşa'ya gitmiştim ben. Kimin aklına düşerdi ha? Sonra polisler sardı dört yanımızı. Şaşkınlıktan ve korkudan adamcağızın matemini tutamadık. Nasıl tutarsın? Biri gitmeden öteki damla or. İçerisi umduğunun tersine aydınlık ve sıcaktı. Isınmış metal kokuyordu. Ümit üstüne başına silkelenmiş dutlar gibi dökülen madamın yarı Ermeni, yarı Türkçe kelimeden divanın üstündeki Intimit, İçi Paris gibi Fransız dergileri, pencerenin içerisinde kıpkızıl parlayan elektrik sobasının yalayıcı sıcaklığını bir türlü yerli yerine koyamıyor. Madamı gördü göreli, daha doğrusu Mahmud'un nişanlısı olduğunu söyledi söyleyeli, yeniden acı bir Marmara ısısında çalkalanmakta olan başsız bir cesedin yalnızlığını yaşıyordu. Büyük gözleri kısılmıştı. Bir şey yapması gerektiğini fark ediyor, ne yapması gerektiğini bulup çıkaramıyordu. Bir cigara yaktı kısa bir an. Madamı işitmeden cigarasına kulak verdi. Hiç bilmez idim nişanlı olduğunu. Eski tanışırsınız. 2 yıl oluyor. Vah vah, siz de polise gittiniz. Ümit tereddütsüzce cevap verdi. Evet. İki sıra sürüp götürüyordu. Çoktan gitmeliydim, gazeteye gitmeliydim hiç olmazsa. Ben Mahmud'un nişanlısıyım demeliydim. Madame Berjouy Karanfil, yani Katolik Ermeni, Notre Dame de Sion'un eski öğrencilerinden. Ümit duvardaki fotoğraflardan birinde okulunun üniformasını tanıyor, bunu kadına söylüyor. Sir Martha, ikisi de aradaki önemlice yaş farkına rağmen hatırlıyorlar. Kış geceleri taş avluya bakan yumuşak karı, sonra Ümit'in Paris yolculuğu meydana çıkıyor. Orada geçirdiği 5 yıl mükemmel Paris Fransızcası, Madame Karanfilya'nın yassı ve renksiz yüzünü, tüylü ve çok yüzüklü ellerinin, elektrik sobasının küstah kızıllığına tuta tuta, "Paris'deydiniz" diyor, 5 sene, "amen" diyor, "orada benim kuzenlerim bulunuyor, Saint Cloud'da yerleştiler, ben gidebilsem, ya da bana anlatırsınız" diyor, "hepsini ne gördünüzse." Dönüp dönüp şehevi bir ısrarla aynı şeyi istiyor. Paris'i anlatırsanız hepsini ha? Anlaşmaları kolay oldu. Mahmut odasını 150 liraya tutmuştu. Ümit aynı parayı ödeyecek, pansiyonu olduğu gibi devralacaktı. 150 lira ona fazla gözükmedi. Mahmut'un evini bir başkasına kaptırmamak için daha fazlasını gözden çıkarmıştı. Madama çantasındaki paradan 100 lira verdi. Ağzını ısırarak, "şimdi" dedi, "oraya gitmek istiyorum mümkünse." "Mümkünse ne laftır, derhal. Yalnız ortalık biraz dağınıksa kusura kalmayasınız. Maluma polisler çok geldi gitti, her şeyi karma karışık ettiler." Kapıyı madamın arkasından kapadım. Yalnızım, o da boş. Her zamanki eşyasına, seccadenin üstüne ve etrafa dağılmış dosyalara ve kitaplara rağmen ürkütecek derecede boş. Bu uğultulu, gizli yankılarla dolu boşluk duygusunun aslında bu odayı ilk defa mahmutsuz görüşümden doğduğunu hemen anlıyorum. O geniş omuzları, gizli sesi, ufak ve yorgun gülümsemesiyle ya elleri cebinde şu pencerenin önünde duruyor, ya divanda oturup benim hiçbir vakit göremediğim uzak aydınlıklara bakarak her bakımdan odasını dolduruyordu. Yazıhanenin her karışı onun elleri değdiği, kitapların her sayfası bakışlarıyla yüz yüze geldiği zaman asıl ve önemli anlamlarını kazanmaktaydı. Şimdi o yok, o artık hiçbir zaman olmayacak. Perdeler hep böyle tozlu ve sararmış sarkacaklar. Hep Mustafa Kemal'in ciddi yüzü boşluğun ve yalnızlığın şiddetli basıncına direnerek parlayacak. Hep bu aşağılık, bu nereden geldiği kestirilemeyen bıçkı vınıltısı, saniye sektirmeksizin açıklanmamış hıçkırıkları, boğucu kahırları, kaybolmuş mutluluk ümitlerini doğrayıp duracak. Her şey bütün bir ölmezlik süresi içinde adeta dondurulmuş. Ben Ümit, Mahmud'un anlayışsız nişanlısı. Bu boşluk ortasında sokağa atılmış bir ünlem işareti zavallılığıyla dikiliyorum. Ağlayacağım galiba, belki ağlıyorum. Dudaklarımda tuzlu bir elektrik tadı, kirpiklerimin dibinde karıncalanmalar. Kımıldayamıyorum da, imkansız, büyük bir uçurumun kıyısında öylece duruyorum sanki. En küçük hareketim beni bu sarp boşluğa uçurabilir. Kalbimi sıkı tutmam, direnmesini bilmeliyim. Peki ama az sonra her taraf Mahmud, bildiğim, sevdiğim, sevmediğim bütün halleriyle. Bir dakikanın yarısında küçük parmağındaki bakır yüzüğü çeviriyor, öbür yarısında başını avuçları arasına almış, bütün yüzüğüyle üzerime eğilip ağzımdan öpüyor. Kutsal bir adak yerine getirmişçesine ağır ağır saygıyla yapıyor bunu. Arkasından cigarama ateş tuttuğunu görüyoruz. Ya da yazıhanede büyük nutkun bilmem kaçıncı sayfasını bulabilmek için ortalığı alt üst ettiğini. Her taraf Mahmut, beyaz gömlekli, siyah gömlekli, kasaklı, kravatlı, pijamalı, saçları dağılmış, ıslık çalan. Ne yana dönsem, hayır. Çığlık çığlığa, acı bir boşluğa, sarp bir uçuruma düşmüyorum. Bir Mahmut'tan öbürüne akıyorum. Her biri en az öbürü kadar benim, her biri en az adım kadar bana ait. Hiçbiri duruk değil, donuk hiç. Durmaksızın değişiyor, birbirini değiştiriyor. Sonsuz bir çalışmaya kaptırmışlar kendilerini. Bakıyorum da bazı bir maden işçisi, bazı bir köy öğretmeni, bazı bir traktörcü sanıyorum. Oysa hepsi Mahmut. Hepsi bana bakıyor ve gülümsüyor. Yazıhanenin iskemlesine şöylece ilişiyor, bir cigara daha yakıp ben de onlara bakıyor ve gülümsüyorum. Tabii tabii gülümsüyorum. Kirpiklerim ıslanmış. Hayret, gülümsüyorum. Oysa ben gülümsememeliyim. Cihanna'nın sözü nasıldı? O dehşeti yaşayacaksın şuurla, aklın ererek, kendini kaybetmeksizin. Ya da daha müthişi, Mahmud'un bu odada gözlerini gözlerimden ayırmadan bana söyledikleri. Seni yaygın ve eskitilmiş kadın tarifinin dışında alıyorum. Aramızdaki münasebet ona göre olmalı. Kendime tanıdığım hakları sana da tanıyorum. Çünkü seni önemsiyorum. Evet, beni önemsiyordu. Fazla önemsiyordu hatta. Beraberce herkesin kullanıp attığı bulvar romanı ve Hollywood sineması aşklarından başka çok daha yüksek ve bilinçli bir aşk kurabileceğimize inanıyordum. Basit gurur oyunlarından, alelade kaprislerden uzak, duyguları aklın yardımıyla büsbütün olgunlaştırmış sahici bir aşk. Bunun için ona genel çizginin ve şımarıklığın ötesinde bir kadın mı gerekiyordu? O bendim işte. Daha Samsun vapurundaki ilk tesadüfümüzde kulaklarından kıllar fışkıran eli tesbihli mürtecilerle Avrupa tartışmalarına girmiş bir ümit. Beni değiştirmek istemesi, benim üzerinde yeni şartların getireceği yeni bir tip kadını araştırması, aslında yaşayacağımız önemli ve değişik aşkın ilk tuğlalarını benimle ve yalnız benimle koymak istediğini göstermez mi? Yaşayacağımız diyorum, yanlış, yaşadığımız da diyebilirim. Ne olursa aramızda, ne geçerse geçsin. 2 yıl denemedik mi bunu? Şaşkınlığıma, vakit vakit sersemce sayılabilecek direnişime, ikide bir çevremden gelen sapık baskılara kapılışına rağmen, pekala ben onlar adı kadın olmaya doğru gidiyordum. Pekala o heveslendiği aşkın doğuşunu görebiliyordu. Hatta bu odada bugün onu yoksul ve acılı hatıralar arasında yeni ve başka bir gelecek düşünmem neyi gösterir? Evimi, çevremi bırakıp daha kendimin, daha maksatlı ve yüceltici bir hayata gitmek istemem. Elbet 2 yılımızın boşuna geçmediğini. Ben ümidim, saçları kesik ve gözlerinin rengini bilmeyen milyoner Keleşoğlu'nun kızı. Paris'te Cihanna'dan itibaren dünyanın ve gidişatının daha başka gözlerle görülebileceğini, bilhassa böyle görülmesi gerektiğini öğrenmeye başladım. Orada Halil zayıf ve tutkularına tutsak davranışlarıyla ayağımı çeliyordu. Sendeliyordum ama düşmüyordum. Burada Mahmut tuttu elimden. Babam, Maide, Suzan, Gülümhan, Turgut ve bütün ötekiler bütün çevrem eteklerime sarıldı. Bir kere sendeledim, yalnız bir kere. Sendeledim ve Mahmut'u harcamak istedim. Şimdi bunu ödüyorum. Artık sendelemeyeceğim, hele hiç düşmeyeceğim muhakkak. O olmadığı halde, ya da daha doğrusu o içimde olarak. Kalktı, düşünmek onu bozuyordu. Birdenbire ceketini çıkardı. Etrafa dağılmış kitapları, dosyaları, gazete küpürlerini derleyip toplamaya başladı. Kitapları kitaplıktaki yerlerine, dosyaları yazıhanenin gözlerine yerleştiriyordu. Mahmut gazeteciliğinden gündelik devamlı çalışmasına ayrı olarak düşündüğü birçok problemler üzerinde notlar almış, önemli saydığı bazı tartışmalardan sonra kendince çıkardığı ilgi çekici bazı sonuçları dikkatle bir kenara yazmıştı. Ümit bu birkaç satırlık notları eline geçtikçe duraklıyor, o ara Mahmut'un kafasını kurcalayan düğümün ne olduğunu, ne olabileceğini tasarlamaya uğraşıyordu. Sarı pelür kağıda yeşil mürekkeple karalanmış birkaç satır. Türkiye'de komünist ve faşist komitacılığının tek parti diktasının her türlü muhalefeti yasaklamış olması besliyordu. Sosyal zaruretler değil. Onun için muhalif partilere izin verilmesi her iki komitacılığında önce önemini zayıflattı, sonra varlığını ortadan sildi. Sonra şunları. Kapitalizme ve emperyalizme karşı say esasına dayanan halkçılık, Mustafa Kemal devrimciliğini sonunda radikal bir sosyalizme götürmez mi? Daha aşağısına kurşun kalemle bir cümle daha eklenmiş. Hele devletçilik vasfı göz önünde tutulursa. Ümit dosya kolları arasında öylece durdu. Şimdi yine titriyordu. Yüzü bembeyazdı. Bilmem kaç yüzüncü defa bıyıkları ıslıklı 3 hergele bir gece boşluğunda hain bıçaklarıyla Mahmud'un üstüne varıyorlardı. Mahmut itiraz etmiyor ve başını veriyordu. Oysa evindeki hafif nemli mürekkebi hafif kabarmış yazılar artık pelür kağıtlarında durup oturamıyor, ellerini kollarını sallayarak büyük gösteriler halinde şehrin sokaklarına, meydanlarına dökülüyordu. Ümit bütün gözleri ve elleriyle o dosyadan öbürüne akıyor, birinde Türk aydınlarının devrim şuuruyla ilgili notlar buluyorsa ötekisine mutlaka Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliye demeçlerinden birine takılıyordu. Medeniyet yolunda muvaffakiyet teceddüde vabestedir. İçtimai hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegane tekamül ve terakki yolu budur. Hayat ve maişete hakim olan ahkamın zaman ile tegayür, tekamül ve teceddüdü zaruridir. Son cümlenin altı kırmızı bir kalemle çizilmiş ve yanı başına şu kelimeler ilave edilmişti. Sosyal determinizm mi? Etrafı topladıktan sonra Ümit yeniden odaya bakıyor. Evim diye düşünüyor, içinden düzeltiyor, evimiz. Mahmud'un yarım bıraktığı her şeyi tamamlamaya karar veriyor. İnşaat yolsuzluğunu meydana çıkarmak için çalışacak, Mustafa Kemal'in inkılap teorisini onun tasarladığı yönde, onun yöntemiyle araştıracak. Herkes bir şey için yaşıyor, o da bunun için yaşayabilir, ölebilir de. Farkında olmadan kendisini bir fikir kadını yapıyor, birkaç kitap yazıyor ve hiçbirini yayınlamıyor. Birkaç defa mahkemeye veriliyor ve beraat ediyor, birisinde sanık mahallinde Cihan'la ile beraber oturuyorlar. Cihan'la bir anne tebessümüyle gülümsüyor. Evet diyor, evet Mahmud'u bir yerlerden bulup getiriyorlar. Sonra ürkek, yüzü çizgilerle dolu, sesi büsbütün gizli. Ümit ona sarılıyor, sımsıkı sarılıyor ve dudaklarından öpüyor. Kan bulaşıyor dudaklarına, çiğ, kırmızı, tuzlu ve küstah. Barın kapısı önüne bira kasaları yığılmıştı. Abduş göğsü bağrı açık kapıda peydahlanıyor. Kasalardan ikisini uydurabilirse üçünü yükleniyor, kaldırıp içeriye götürüyordu. Az sonra tabii yine kapıda kasları kemiklerine vapur halatları gibi sıkı sıkı sarılmış. Kafası fındık kadar. Çalışmanın ateşiyle pırıl pırıl içeride tezgahın önünden her geçişinde Çinli iki kolunu birden havaya kaldırıyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yaşa bre Allah'ın koca öküzü, yaşa bre. Hemen arkasından Yorgaki'ye laf yetiştiriyor. Ne zaman söyledin, hangi gece? Söylesene hangi gece? Aklımız defter mi bizim? Belki unuttuk. Bir daha söyle, bir köşeye yaz. Allah Allah. Yorgaki masaya çökmüş, suratı dökülüyor, içi delik deşik. Sabah sabah postacı Yorga Papadopoulos'a bir mektup getirmiş. Güney Amerika'da bir yerden, Brezilya'dan, Sao Paulo'dan. Bu hınzır, bu fesat yürekli Şükrü zarfı evirmiş çevirmiş geri vermiş postacıya. Burada demiş, yok böyle adam, yanlış olacak. Üstelik marifetmiş gibi anlatıyor. Lan yok dedim, Yorga Papadop bilmem ne, çek arabanı. Ha bak, Yorgaki deseydin o başka. Yorgaki suratını avuçlayıp buruşturuyor. Ben demedim mi sana diyor mektup yazdım diye. Çinli'nin çekik gözleri memnun. Postaneye gidersin diye akıl veriyor. Yanlışlık olmuş dersin. Kapıdan kasaları yüklenmiş Abduş'u görür görmez sözünü yarıda bırakarak yine kollarını havalandırıyor. Avaz avaz yaşa bre diyor Allah'ın koca öküzü. Yorgaki yürek olmalı insanda diye mırıldanıyor. Bir Brezilya tasarlıyor, esmer, saçları alnına dökülmüş, beyaz dişli kadınlar. Sonra birdenbire hiçbir şey düşünmediğini fark ediyor. Hatta üzülmediğini fark ediyor galiba. Şükrü'ye çıkışması, kaharlı duruşu hep oyun icabı. İçi bomboş, olumlu ya da olumsuz, hiçbir şey yok içinde. Allah bilir, postaneye gidip mektubunu aramayacak bile. Bugün giderim diye düşünecek, yarın giderim diye düşünecek ve hiç gitmeyecek. Nerede bu Brezilya, nerede bu Sao Paulo? İşin yoksa kalk postane postane dolaş mektup ara. Kanına en çok dokunan bu zaten. Çöktüğü yerde ıslak bir şemsiye gibi kapanıp toplanıyor. Doğru Zehra'nın yanına. Zehra halden anlar. Anlıyor. Gider mektubu postaneden ararsın demiyor. Ya da yarın belki yine getirir demiyor postacı. Çünkü mektubun Yorgaki'nin umurunda bile olmadığını hissediyor. Boş ver diyor. Sana kalk gel diyecek değiller ya. Kim bilir ne saçma sapan laflar doludur mektup. İnsana zaten iki şeyden hayır gelmez. Haram paradan bir, akrabalarından iki. Yorgaki yarı yarıya memnun, öyle mi diyor, akrabalarından iki diyor, hay ağzını öpeyim diyor. Zehra piyanonun taburesine oturmuş, dalgın ve karanlık, boyasız, tek eliyle tuşlara dokunuyor, nedense daima siyah tuşlara dokunuyor. Daima ve gayet hafif, farkında olmaksızın doğudan siye bir gam sıralıyor. Kırmızı saçlı, silme çilli Yahudi çocuğunu düşünüyor. Daha başka şeyler de düşünüyor tabii. Gece Bekir görünmedi, sabah da görünmedi, Athena'nın kolunda gitti, bir daha görünmedi. Athena'da bir daha görünmedi, Gilda'da. Kapı aralığından bir kaşık kırmızı şurup gibi aktı gitti, bir daha görünmedi. Bazıları işte böyle akıp gidiyorlar. Bir daha görünmüyorlar. İster misin Bekir'le Athena bir daha görünmesinler? Beygir Kazım kırmızı atkısını çığlık çığlık eline almış, ağzından ve burnundan dumanlar salıvererek giriyor. Abduş'un ensesini tokatlıyor, az sonra tezgahın başına birer kadeh konyaklı ısınırlarken Zehra'ya. Korkma diyor kız, Athena evinde yatıyor, ayağı burkulmuş. Bekir yok, kıza bakarsan hemen gitti diyor, iyi ki gitmiş. Neden mi, neden olacak, sabahın esselatında kılçık bir geliş gelmiş eve, orada olsaydı seninki duası okunmuştu. Konyağını zıpkın gibi gırtlağına saplıyor, avuçlarını ohlayarak. Athena diyor, yemin etti, hemen sepetledim dedi. Hem kılçıkla barışmışlar, yalansa günahı boynuna ama ne mecburiyeti var. Eğildi, yine beygirler gibi hışıldadı, ilave etti. Öyle mi? Zehra, peki nerede diye sordu. İt bu, sokak iti, nerede olur, sokakta. Zehra, kılçık bir yakalarsa diye düşündü. Kazım kuşa benzetir dedi taş bebeğini. Zehra gözlerini sımsıkı yumdu. Bekir'in tıpkısı binlerce taş bebek yan yana dizildiler. Kılçık elinde sussalı bir bıçakla bir köşeye oturdu. Bebeklerin gözlerine oymaya koyuldu. Teker teker. Bebeği eline alıyor. İlkin sağ gözünü oyuyor, sonra sol gözünü. Göz çukurlar oyuk, binlerce bebek, binlerce Bekir. Zehra gözlerini korkuyla açıyor. Kazım'ın kadehini bir daha doldurmasını istemiyor. Elini tutup sımsıcak. Yo diyor, Kazım abi sabah bir şey yemedim. Kazım yan yan onu süzdü. Burnunun üstü, göz kapaklarının altı terlemişti. Kırçıl ve kara kaşları toptan ayağa kalkmışlardı. Hadi hadi, hiç mi aç karnına içmedin bu zıpkını? Zehra yanlış yanlış gülümsüyor. İçtim diyerek. Bir keresinde aç karnına bir şişe mi ne içtim Beyrut'ta. Madame Kalustya'nın boynuna sarılıp ağlamışım. Anneciğim demişim. Yeniden camları iyice kapalı odada Madame Kalustya'nın boynuna sarılıyor.